Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, inşallah bugün sizlerle 20. sözden Mucizat-ı Enbiya Risalesi zaten burası. Peygamberlerin mucizelerinin özellikle bu zamana bakan boyutları nazarımıza veriliyor. Şuradan bir iki cümle okuyayım, o da anlaşılmış olsun. Ondan sonra da mucizeye geçmiş olalım. Genel bir ifade var mukaddimede, o mukaddimeyi sizlerle paylaşmış olalım. İşte Kur'an-ı Hakim, enbiyaları, insanın cemaatlerine terakkiyat maneviye cihetinde birer piştar ve imam gönderdiği gibi, yine insanların terakkiyat maddiye suretinde dahi o enbiyanın her birisinin eline bazı harikalar verip yine o insanlara birer ustabaşı ve üstad etmiştir. Peygamberlerin gönderilişinin altına yatan mana özellikle nazarımıza veriliyor. Bir, yani peygamberler sadece maneviyat boyutu itibariyle rehber değillerdir. Peygamberler hem manevi liderdirler, hem manevi rehberdirler, hem de maddi kemalat için rehberdirler. Dolayısıyla peygamberlerin hep iki cenahı vardır. Onların mucizeleri, kendi asırlarında peygamberliğin izah ve ispatı manası olduğu gibi, Allah'la olan yakınlığı, o münasebetin izah ve ispatı olduğu gibi, kendi asırlarından bizim asrımıza, bu zamanlara bakan boyutu itibariyle de her bir ilmin nihayetini gösterir. Dolayısıyla beşeri manevi kemalata yükselmeye, büyümeye ve gelişmeye adeta ne yapar? Teşvik eder. O zaman biz peygamberlere nazar ederken bu iki boyutu özellikle ne yapmamız lazım? Nazarımızı alıp ve öylece düşünmemiz gerekiyor. Yani hem manen liderler, hem maddeten liderler. Hem dini ilimler boyutu itibariyle, Allah'ı tanıtmak boyutu itibariyle liderler, bu manada rehberlikleri var. Hem de ilim, teknoloji ve fen noktasında da nedirler? Rehberdirler. Mucizeleriyle bize bu hususta da yol göstermiş oluyorlar. İşte onlardan iki tanesini bugün sizlerle paylaşmış olacağız. Bu mucizelerin hem maddi hem de manevi boyutlarını inşallah zamanımız elverdiği nispetle de okumuş olacağız. Hem mesela Hazreti Davud Aleyhisselam'ın mucizelerine dair اِنَّ سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُونَ بِالْعَشِيِّنْ وَالْاِشْرَاقِ يَا جِبَالُ اَوْوِبِنْ مَعَهُ وَالْضَيْرَ وَاَلَنَّ لَهُ الْحَد۪يدِ عُلِّمَا مَنْدِقَتْ دَيْرِ ayetleriyle delalet ediyor ki bu Davud Aleyhisselam'ın mucizelerini ifade eden ayetler. Birinci ayette Davud Aleyhisselam'a dağların hizmetçi olduğu özellikle ifade ediliyor. Ve Davud Aleyhisselam nasıl ki dağlarda gezerken Allah'ı tesbih ettiği gibi dağlar dahi Davud Aleyhisselam'la beraber gece gündüz Allah'ı tesbih ettiğini ifade ediyor. Ve aynı zamanda Davud Aleyhisselam'a kuşların dilinin öğretildiği, kuşların da onun etrafında bulunduğu ve aynı zamanda demiri yumuşatmanın dahi Davud Aleyhisselam'a öğretildiği bu mucizeler nazarımıza veriliyor. Ayetleri delalet ediyor ki, Cenab-ı Hak, Hazreti Davud Aleyhisselam'ın tesbihatına öyle bir kuvvet ve yüksek bir ses ve hoş bir eda vermiştir ki, dağları vecde getirip birer muazzam fonograf misüldü ve birer insan gibi bir ser zakirin etrafında ufki halka tutup bir daire olarak tesbihat ediyorlardı. Acaba bu mümkün müdür? Hakikat mıdır? Evet, hakikattır. Mağaralı her dağ, her insanla ve insanın diliyle papağan gibi konuşabilir. Çünkü aksi sada vasıtasıyla dağın önünde sen elhamdülillah de, dağ da aynen senin gibi elhamdülillah diyecek. Madem bu kabiliyeti Cenab-ı Hak dağlara ihsan etmiştir, elbette o kabiliyet inkişaf ettirilebilir ve o çekirdek sümbüllenebilir. Burada bir ciheti nazarımıza veriliyor. Aslında yani Davud Aleyhisselam'ın babasının koyunlarını güdüyor. Koyunlarını güderken karşılaştığı çok farklı olaylar var. Bir gün babasına bunu ifade eder. Babacığım, ben dağlarda Allah'ı zikir ve tesbih ederken dağlar da benimle beraber Allah'ı zikir ve tesbih ediyorlardı. Bunu deyince babası, evladım bu senin için büyük bir hayırdır, sana müjdeler olsun diye ifade eder yani. Şimdi bir yansıma şeklinde olan bir şey var. Burada aslında ondan bahsedildi. Yansıma. Şu anda bizim sesimiz mikrofondan giriyor, hoparlörden çıkıyor. Bu bir yansımadır yani. Dağlardaki mağara misal yansımayı biz burada teknoloji olarak ne yapmışız? Gerçekleştirmişiz yani. O bir istifadedir. Sadece bu mu? Bu yansımayla bize şunu gösteriyor. Sizler yani bu yansımadan istifade ederek dağlarda bulunan her bir malzemeyi teknolojik olarak bu manada kullanabilirsiniz. Sesinizi her bir tarafa ilettiğiniz gibi her bir taraftan da çok rahat bir şekilde sesinizi ne yapabilirsiniz? Yansıtabilirsiniz. Aksi sadasını tekrar geri ne yapabilirsiniz? Alabilirsiniz yani. Şu salon bu kadar değil de çok büyük bir salon olsaydı yine bu ses ne yapacaktı? Rahat bir şekilde hoparlörlerden yansımış olacaktı. Yeter ki sen o sistemi kur. Bu yansıma bize aslında bu teknolojinin ne yapıyor? Ucunu göstermiş oluyor. Bu böyle olduğu gibi daha başka şeyler var. Asıl anlatılacaklardan birisi de o. İşte Hazreti Davud Aleyhisselam'a risaletiyle beraber hilafet-i ruh-i zemini müstesna bir surette ona verdiğinden, o geniş risalet ve muazzam saltanata layık bir mucize olarak o kabiliyet çekirdeği öyle inkişaf ettirmiş ki, çok büyük dağlar, birer nefer, birer şakirt, birer mürit gibi Hazreti Davud'a iktidar edip, onun lisanıyla, onun emriyle Halık-ı Zülcelal'e tesbihat ediyorlardı. Aslında bütün mevcudat Allah'a tesbih ediyor. Ve in min şeyin illa yusebihü bihamdi. Burada sıkıntı yok. Biz bütün mevcudatın Allah'ı tesbih ettiğini bir, lisan-ı hallerinden anlıyoruz. Ve lisan-ı halleriyle bunu görüp bunun izah ve ifadelerini yapıyoruz. Her bir mevcut. Mesela baktığınız zaman işte çiçek, Cenab-ı Hakk'ın diyelim Cemil ismine aynadır. Cemil ismine ayna olması hasebiyle Cemil ismini zikreder. Bu hali böyledir. İşte bir diyelim incir ağacının çekirdeği, koskoca incir ağacını üzerinde taşımasıyla Allah ismini zikreder. O lisan-ı hal, yani ancak Allah'ın kuvvet ve kudretiyle bu küçücük çekirdekten bu koskoca ağaç olur diye ifade ederiz. Bu şekilde anlayışlar, bu şekilde ifadeler her bir mevcudun lisan-ı haliyle Allah'ı zikrettiğini anlatmak ve ifade etmektir. Bu işin burası. Bir de diğer türlüsü var ki, mevcudat, eğer kulak verecek olursak, eğer kulağımızı iyice kabartacak olursak, iyice açacak olursak, mevcudatın bizim gibi Allah'ı zikrettiğini ne yapacağız? İşiteceğiz ve duyacağız yani. Davud Aleyhisselam'da dağların ona işittirilmesi peygamberliğinin bir mucizesidir. Bu aynı mucizenin bir benzeri Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da var. Eline almış olduğu küçük küçük taşların Allah'ı zikrettiğini bizzat işitiyor. Kendisi işte dağların yamacından sağda solda gezerken yine etraftaki taşların ve ağaçların Allah'ı zikrettiği o zikir seslerini Hazreti Peygamber işitiyor. Hatta sahabelerinin avucuna koyduğu zaman onların zikir seslerini sahabeler dahi duyuyorlar. Hazreti Ebubekir olsun radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh olsun bu sesleri ve sadaları ne yapıyorlar? İşitiyorlar. Adeta Allah ne yapıyor? Onlara işittiriyor. Daha ilerisi var mı? Var. Bediüzzaman Hazretleri kendisi yanı başında bulunan kedisinin sesini işitiyor. Acaba her bir mevcuda mahsus böyle bir zikir ve tesbih var mıdır? Kedinin mırmırları lisan-ı haliyle ya Rahim ya Rahim der. Bakın kedi şefkatin timsalidir, şefkatin misalidir. Şekli, şemaili, hali, ahvali, görüntüsü, oturuş, kalkışı, sesi, sedası, yürümesi, bütün her şeyi şefkate mazhariyeti gösteriyor ki o halleriyle ya Rahim dediğini, onun için mırmırlarının ya Rahim dediğini ifade ediyor. Peki kedi hakikaten ya Rahim der mi? Üstad Hazretleri ne diyor? Kulağımı diyor iyice dayadım diyor. Hakikaten Arabi lisan ile sarih bir şekilde ya Rahim diyor mu diye. Ve baktım ya Rahim sesini ve sadasını işittim diyor. Acaba devamını getiriyor. Acaba bu ses sadece bu kediye mi mahsustur? Yoksa diğer kediler de böyle diyorlar mı? Diğer kedilere de nazar ettim. Onların da ya Rahim ya Rahim dediğini işittim diyor. Demek ki sadece bir tanesine değil, hepsine. Peki burada Üstad Hazretleri bunu duyuyor. Davut Aleyhisselam'a işittiriliyor. Davut Aleyhisselam'la beraber zikir yapıyorlar. Zikir yapıyorlar. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam işitiyor. Bazı sahabeler işitiyor, bazılarında olmuyor. İşte Ebu Zer-i Gifar Hazretleri diyor ki ben kendi avucuma koydum diyor, sustular diyor. Ya bu ne demektir? Aslında susmanın manası ve mahiyeti nedir? Ebu Zer-i Gifar Hazretleri onu işitmedi, işitemedi veya. Yani bunu böyle anlıyor. Yoksa onlar zikirlerine aslında devam ediyorlar. Üstad Hazretleri mektubatta rüya bahsinde bir meseleyi bizim nazarımıza veriyor. Diyor ki insanın duyguları bu alemden kapanıp beka aleminin veya misal aleminin menfezleriyle o aleme bakacak olsa, o alemlerin menzillerini seyredecek olsa, o alemlerde olan acayip ve garayibi ne yapabilecektir? Görebilecektir, işitebilecektir, keşfedecektir yani. En basitini yapıyoruz, doğru mu? Gözlerimizi kapıyoruz bu aleme, hemen misal alemine geçiyoruz. Misal aleminde bize ne gösteriliyor? Rüya. Rüyada ne yapıyoruz biz? Bakın ta alem-i ahirette olan yakınlarımızla görüşmeler yapıyoruz yani. Bakın misal alemi onlara aynı oluyor. O aynayla biz bu görüşmeyi yapıyoruz. Demek ki bizim öyle duygularımız var ki rüyada böyle olduğu gibi yani şu dünyaya açılanları eğer o alemlere açacak olsak o alemlerdeki sesleri, sadaları ne yapabileceğiz? Çok rahat bir şekilde işitebileceğiz. İşte Hazreti Ali radıyallahu anh'la ve diğer büyük zatlarla yaka zaten. Hiç rüyaya girmeden şu anda oturmuş olduğumuz gibi görüşmek ve konuşmak mümkün. Onun gerçekleşebilmesi için duyguların, menfezlerin tamamen ne yapılması lazım? O beka alemlerine açılması gerekiyor. İşte burada Davut Aleyhisselam'a gösterilen mucize olarak kendisini ortaya koyan şey, Hazreti Peygamber'de olan şey nedir? Veli zatlarda keramet olarak kendisini gösteriyor. Demek ki biz de o velayetin numunelerini taşıyacak olsak, Bediüzzaman Hazretleri gibi, o numuneler bizde olacak olsa, biz de bir kedinin veya herhangi bir mevcudun zikirlerini, seslerini ve sadalarını çok rahat bir şekilde ne yapabileceğiz? İşiteceğiz. Bu mucizeler bize bunları gösteriyor ve bize böylece ders vermiş oluyor. Hazreti Davud Aleyhisselam ne söylese onlar da tekrar ediyorlardı. Nasıl ki şimdi vesayeti muhabere ve vesaili irtibatın kesretle tekemmülü sebebiyle haşmetli bir kumandan dağlara dağılan azim ordusuna bir anda Allahu Ekber dedirir ve o koca dağları konuşturur, velveleye getirir. Madem insanın bir kumandanı dağları sekenelerinin lisanıyla mecazi olarak konuşturur, elbette Cenab-ı Hakk'ın haşmetli bir kumandanı hakiki olarak konuşturur, tesbihat yaptırır. Bununla beraber her cebelin bir şahsı manevisi bulunduğunu ve ona münasip birer tesbih ve birer ibadeti olduğunu eski sözlerde beyan etmişiz. Bu işin yani sadece yansıma meselesi değil. Her bir mevcudun, özellikle ağaçların, özellikle dağların, cansızların, bitkilerin, bakın birer müekkel meleği var. Niye? Onların kendilerine özel biraz şahs-ı manevileri var. Ağaç Allah'ı zikir ve tesbih eder. Fakat Allah'ı yapmış olduğu zikir ve tesbihi Allah'a takdim edemez. Niye? Şuur yok. Öyle mi? Niye irade yok? Niye ilim yok? Niye hayat yok? Bakın cansız. Peki bu zikir ve tesbih Allah'a nasıl takdim edilecek? Allah'ı bilen, Allah'ı tanıyan, öyle mi? Şuur sahibi, ilim sahibi, irade sahibi, marifet sahibi birisi tarafından. İşte zîruh ve zîşuur mahlukat ne yapar? O cansızların müekkelleri olurlar. Meleklerin çoğusu bu vazifeyi, yeryüzünde bu vazifeyi yapıyorlar. Müekkel olan melekler, ağaçlara müekkel melekler, taşlara müekkel melekler, dağlara müekkel melekler, denize müekkel melek, karaya müekkel melek vesaire vesaire. Küre-i arzın kendisine müekkel meleği. Dolayısıyla onlar ne yapıyorlar? Onların yapılmış olduğu zikirleri, tesbihleri temsil ederek Allah'a takdim ediyorlar. Demek her da insanların lisanıyla, aksi sadasıyla tesbihat yaptıkları gibi bizler yani ağzımızdan çıkan sesleri dağlara yansıtıp bu şekilde dağları tesbihat yaptırdığımız gibi kendi elsine-i mahsusalarıyla, kendisine özel lisanlarıyla dahi Halik-i Zülcelal'ine tesbihatları vardır. وَالْدَّيْرُ مَحْشُورٌ اُلِّمْنَا مُنْدِقَ الدَّيْرِ cümleleriyle Hazreti Davud ve Süleyman Aleyhisselam'a kuşlar envanın lisanlarını, hem istatlarının dillerini, yani hangi şey yaradıklarını onlara Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiğini şu cümleler gösteriyor. Davud Aleyhisselam ile Süleyman Aleyhisselam'ın diğer peygamberlerden bir farkı var. Davud Aleyhisselam ve Süleyman Aleyhisselam hükümdar peygamberler. İkisi de hükümdar peygamberler. Hatta İsrail oğullarının soyundan geliyorlar. İsrail oğullarının bir soyu var ki iki kol. Bir soyu var ki o soydan sadece nebi olan peygamberler geliyor. Fakat bir soyu var ki hükümdar boyu. O hükümdar boyundan işte Süleyman Aleyhisselam ve Davud Aleyhisselam geliyor. Süleyman Aleyhisselam Davud Aleyhisselam'ın oğlu. İkisi de saltanatı, hakimiyeti alabildiğine geniş. Süleyman Aleyhisselam'a da çok büyük mucizeler verilmiş. Davud Aleyhisselam'a da büyük mucizeler vermiş. Demirin yumuşatılması çok büyük mucizelerden bir tanesi. Dağlara olan hakimiyet çok büyük mucizelerden bir tanesi. Öyle mi? Kuşlara, hayvanlara olan hakimiyet, kuşların dili hem Süleyman Aleyhisselam'a hem de Davud Aleyhisselam'a öğretiliyor. Dolayısıyla hayvanların dilinin bir peygambere öğretilmesinin altında bir mana ve bir maksat var. O zamana gidildiği zaman onların hakimiyeti yeryüzünde tamamen adilane olabilmesi noktasında Cenab-ı Hak rüzgarı da onların hizmetine veriyor. Cinleri de onların hizmetine veriyor. Hayvanları da onların hizmetine veriyor. Dolayısıyla yeryüzünü bir de suretlerin nedir nakledilmesi, cismin nakledilmesi, her tarafı çok net ve rahat bir şekilde görebilme ve duyabilme bu noktada saltanatlarını idare ederken de tam adilane gerçekleştirmişler. Zaten adilane olabilmesinin sırrı da hükmü de bu yani. Fakat diğer taraftan işte hayvanların dilinin öğretilmesinde bir sır ve bir mana var. Nedir o? Şimdi onu okuyoruz. Hazreti Davud ve Süleyman Aleyhisselam'a kuşlar envanın lisanlarını hem istatlarının dillerini yani hangi işe yaradıklarını sadece dil değil hangi vazifeyi ifade edebilecekleri onlara Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği şu cümleler gösteriyor. Biz onlara kuşların dilini öğrettik ve kuşlar onların etrafında nedir çepeçevre dolanırdı. Ayet-i kerimelerin mealleri. Evet madem hakikattır, madem ruh-i zemin yeryüzü bir sofra-i rahmandır, insanın şerefine kurulmuştur, öyleyse o sofradan istifade eden sair hayvanat ve tuyurun çoğu insana musakkar ve hizmetkar olabilir. Nasıl ki en küçüklerinden bal arısını ve ipek böceğini istihdam edip ilham-ı ilahiyle azim bir istifade yolunu açarak ve güvercinleri bazı işlerde istihdam ederek ve papağan misüllü kuşları konuşturarak medeniyeti beşeriyenin mehasinine güzel şeyleri ilave etmiştir. Öyle de başka kuş ve hayvanların istat dili bilinirse çok taifeleri var ki karındaşları hayvanat-ı ehliye gibi birer mühim işte istihdam edilebilir. Mesela çekirge afetinin istilasına karşı çekirgeyi yemeden mahveden sığırcık kuşlarının dili bilinse ve harekatı tanzim edilse ne kadar faydalı bir hizmette ücretsiz olarak istihdam edilebilir. İşte kuşlardan şu nevi istifade ve teskiri ve telefon ve fonograf gibi camidatı konuşturmak ve tuyurdan istifade etmek en münteha hududunu şu ayet çiziyor, en uzak hedefini tayin ediyor, en haşmetli suretine parmakla işaret ediyor ve bir nevi teşvik eder. İşte Cenab-ı Hak şu ayetin lisanıyla, remziyle manen diyor ki, ey insanlar, bana tam abd olan bir hem cinsinize, onun nübüvvetinin ismetine ve saltanatın tam adaletine medar olmak için mülkümdeki muazzam mahlukatı ona musakkar edip konuşturuyorum. Bütün nedir hayvan taifesini özellikle o peygamberlere hizmetçi yapıyor ve onlarla ne yapıyor? Konuşturuyor. Kayde ne? O peygamberlerin ismetine ve saltanatının adaletine tam uygun olmak noktasında. Özellikle bu. Öyleyse her birinize de madem gök ve yer ve dağlar hamlinden çekindiği bir emaneti kübrayı tevdi etmişim. Şimdi çok önemli bir nokta nazarımıza veriliyor. Şu alem her şeyle Cenab-ı Hak bizim hizmetimize vermiş mi? Vermiş. Şimdi bizim hizmetimize verdiğini peygamberlerinde mucize olarak net bir şekilde gösteriyor. Net bir şekilde açığa çıkarıyor. Peki bize hizmetkar mıdırlar? Evet, bize de hizmetkarlardır. Biz halifeye arz mıyız? Evet, biz halifeye arzız. Biz emaneti kübrayı üzerimize almış mıyız? Evet, almışız. Emaneti kübra diye ifade edilen ubudiyettir, Kur'an'dır, imandır, İslamiyet'in bütün yükümlülükleridir, duygularımızdır, özelliklerimizdir, cihazlarımızdır. Bütün bunların hepsini almışız. Hepsini üzerimize almakla biz aslında donatılmışız ve bu donatılmayla yeryüzünün halifesi olduğumuzu net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Yeryüzünün halifesi olmak demek ne demektir? Yeryüzünde aslında her şeyde tasarruf edebilirsin demektir. Bunun manası bu. Her şey sana hizmetçi olabilir demektir. Peygamberlere mucize şeklinde gösterilen şeyleri sen de ne olarak bulabilirsin? Teknolojik olarak bulabilirsin. Bakın, kuşların dilinden bahsediyor. Onlar bilinse, istatları öğrenilse çok vazifelerde istihdam edilir. Bütün uçanlar, bütün kaçanlar, bütün yürüyenler, bunların hepsiyle bu cari. Her bir hayvan, bugün bakın öyle ilimler var ki hayvanların özelliklerinden çıkıyor yani. En basiti, hep dikkatime çekerdi. Bu gözleri görmeyenlerin kullanmış oldukları bastonlar. Bastonlar. Türkiye'de bunun teknolojisi ne kadar ileri bilmiyorum ama fakat ileri olan ülkelerde ve hayvanlardan istifade edilmiş şekliyle o bastonlar manyetik olarak dalgaya yiyorlar. Önüne bir engel geldiği zaman yön değiştiriyorlar. Ve o bastonu tutan kim ise, gözü görmeyen ama kim ise o engellere çarpmadan yolunu bulup gidebiliyor. Bunun bu şekilde olmasını nereden buluyorlar? Yarasalardan. Yarasalardan buluyorlar. Çok enteresan. Yarasalar karanlıkta hareket ediyorlar, doğru mu? Gözler görmüyor. Peki nasıl hareket, o mağara içerisinde nasıl hiçbir duvara çarpmadan, şey yapmadan gidiyorlar? Hatta deneyini yapmışlar yani. Tutuyorlar mağaranın içerisinde, diyelim bir yarasa kanatlarını açtığı zaman 40 santime mi tekabül ediyor? Bütün kanatlarını açtığı zaman. O 40 santime tekabül edebilecek şekilde aralarından geçebilmesi noktasında şeyin, mağaranın yüzeyine demir çubuklar ve buna benzer ipler bağlıyorlar. Bir tane değil, bir sürü. Bir yarasa uçtuğu zaman acaba bunlara çarpacak mı yoksa çarpmadan mı geçecek? Karanlıkta karanlığı gösteren kameralarla da gözetleme yapıyorlar. Ve bakıyorlar ki hangi yarasa hareket ediyor? Bir tane nedir? İp değil, bir sürü ip. Onların arasından geçerken kanatlarının hiçbirisi, bir de o kadar çok hızlı kanat çırpıyorlar ki, hiçbirisi oradaki iplerin hiçbir tanesine değmiyor. Bunu nasıl yapıyor? İncelendiği zaman yarasa kendisinde yaymış olduğu bir sinyal var. O sinyalle ne yapıyor? Şeylere çarpıyor. Siz söyleyin, iplere çarpıyor. İplere çarptığı zaman kendine verilen istat ve kabiliyetle mesafeyi ölçüyor. O mesafeyi ölçerek ne yapıyor? Adeta görüyor. Adeta görüyor yani. O iplere çarpmadan yolunu buluyor ve gidiyor. Buna buradan bakarak ne yapıyor? Ama olan birisinin nedir? Yolda yürürken elindeki bastonu o sisteme getirince ne oluyor? Elindeki bastonla çok rahat bir şekilde hiçbir yere çarpmadan, çırpmadan gidebiliyor. Bu nedir? İnsanlık için bir hayırdır, bir hasenattır. Nereden öğrendik? Bir hayvanın istat ve kabiliyetinden öğrendik. Bütün hayvanlarda buna benzer kabiliyetler var mıdır? O kadar çok ki. Bugün teknoloji çoğunluğu ne yapıyor? Bunlardan istifadesini gerçekleştirmiş oluyor. Kullandığımız gemiler, havada uçan nedir? Uçaklar. Bütün bunların hepsi uçan ve denizde yüzen nedir? O hayvanların ergonomik yapısıyla onlara orantılı olarak ne yapılıyor? Tanzim ediliyor. Halife-i zemin olmak istadını vermişim. Şu mahlukatın da dizginleri kimin elindeyse ona ram olmanız lazımdır. Allah'a teveccüh edip Allah'a yönelmeniz lazımdır. Ta onun mülkündeki mahluklar da size ram olabilsin ve onların dizginleri elinde olan zatın namına elde edebilirsiniz ve istatlarınıza layık makamata çıkasınız. İki şey, birisi şer'i tekvini diye ifade ediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın emirleri, emirlerine ram olmak. Kainatta koymuş olduğu kanunlar. Diğeri nedir? Kur'an'da koyduğu kanunlar. Genelde inananlar Kur'an'daki kanunlarına tebayyet edip kainatta konan kanunlardan kendilerini uzak tutuyorlar. Olması gereken nedir? Peygamberler madem ikisinde rehber, öyleyse ikisine de tebayyet edip iki kanatlı olarak yükselip iki kanatlı olarak her tarafta ne yapmak lazım? Uçmak lazım. Madem hakikat böyledir, manasız bir eğlence hükmünde olan fonograf işlettirmek, güvercinlerle oynamak, mektup postacılığı yapmak, papağanları konuşturmaya bedel en hoş, en yüksek, en ulvi bir eğlenceyi masumaneye çalış ki dağlar sana davutvari birer muazzam fonograf olabilsin. Yani bizim ağzımızdan da dökülen kelamlar Davut Aleyhisselam'ın ağzından dökülen kelamlar gibi olmalı. Davutvari dediği bu. Davut Aleyhisselam Allah'ı tesbih etmeden hiç geri durmuyor yani. Hiç geri durmuyor. Sesi güzel, sadası güzel, ağzından çıkan kelam da güzel. Dolayısıyla bütün etrafındaki mevcudat her bir şeyi cezbe ve vecde getiriyor yani. Hatta Davut Aleyhisselam, bakın onun yine mucizelerinden bir tanesi de budur yani. Bu peygamberliğinin izah ve ispatı ve mucizesidir. Davut Aleyhisselam biliyorsunuz kendi zamanında Talut'un ordusuna katılır ve Calut'u öldürür yani. Calut'u öldürmeye giderken sağında solunda taşlar onunla konuşur. Ey Davut der, beni al cebine koy, ben Calut'u öldüreceğim der. Alır ve cebine koyar. Devam eder başka bir taş. Ey Davut, beni de al cebine koy, ben Calut'u öldüreceğim. Devam eder başka bir taş. Üç tane taşı bu şekilde cebine yerleştirir yani Davut Aleyhisselam. Ve onların adeta her birisi kendilerini sen kimsin, sen kimsin diye ifade ettiği zaman birisi der ben İbrahim'in, birisi der ben İsmail'in, birisi der ben Yakub'un taşıyım. Ve bunun bu eline aldığın taşlarla, cebine koyduğun taşlarla ne yapacaksın? Calut'u öldüreceksin. Davut Aleyhisselam Calut'un karşısına çıktığı zaman belki Talut Davut Aleyhisselam'a büyük bir zırh giydirir. Davut Aleyhisselam aslında yapısı itibariyle çok böyle cüsseli, iri yarı biri değildir. Kardeşleri iri yarıdır ama kendisi cılızdır. Boyu kısadır yani. Hatta çelimsizdir. Bacakları da zayıftır. Babası onun bu halinden dolayı hiçbir yere çıkarmaz. Koyunlarını güttürür yani. Koyunlarını güttürür. Ama Davut Aleyhisselam'da bir özellik var. Babacığım diyor, ben sapanımla attığım taşla her dokunduğumu vuruyorum. Evladım, Allah senin rızkını sapanın içine koymuş diyor yani. Davut Aleyhisselam'a giydirilen zırhla Calut'un karşısına çıkıyor. Tabi o zırh kendisine böyle bir kibir ve gurur, enaniyet verince geri dönüyor. Herkes zannediyor ki korktu. Davut Aleyhisselam diyor ki ben diyor bunları çıkaracağım. Olduğum gibi Calut'un karşısına çıkacağım. Calut'un karşısına çıktığı zaman Calut ili yarı, Amelikalıların başı, İsrail oğullarına bulundukları asırlarda ciddi bir şekilde ne yapmışlar? Zulüm yapmışlar. Dolayısıyla Calut'u öldürmeye elindeki sapanıyla gidiyor. Sen mi beni bununla öldüreceksin diyor. Evet diyor, seni bununla öldüreceğim diyor. Ve Davut Aleyhisselam cebine 3 tane taş koymuştu. Taşlar ona hizmetkar, dağlar ona hizmetkar değil mi? Elini atıyor cebine, çıkarıyor. 3 tane taş, tek taş olmuş. Birleşmişler, tek taş olmuşlar. Ve Davut Aleyhisselam sapanına yerleştiriyor. Sapanını çekiyor. Kime vuracak? Calut'a. Neresini hedef alır? İki kaşının ortasını. Ve hedef alır. O iri yarı cüsseli, kendisine kibirlenen, gururlanan Calut'u ne yapar? Bir vuruşta. Ama vuruş nasıl? Hani taşı vurursunuz düşer. Hayır. Davut Aleyhisselam'ın taşı vurunca düşmüyor. Buradan giriyor, buradan çıkıyor. Calut yere uzanıyor. Sonra o taşın değdiği hangi asker varsa hepsi yere yıkılıyor. Ve adeta ordu mahvu perişan oluyor yani. Şimdi Cenab-ı Hak dağları ona hizmetkar yapmıştı. Dağın taşını da hizmetkar yapıyor. Ona beraber ne yapıyor? Arkadaş yapıyor. Bu bir mucize. Bu mucizenin bugün teknolojik boyutları var mı? Var. Var. Her tarafı dağıtan, her tarafı mahvu perişan eden silahlar var işte. Kullanabilirsin çok rahat bir şekilde. Bir peygamberin elinde bu nihayeti gösteriyor. Bir sapan. Bir sapanla ne kadar olabilir? İşte oluyor. Peygamberde mucize. Peygamberliğin izah ve ispatı. Ama bizde bu teknoloji olarak kendisini gösterip ortaya koyması gerekiyor. Hem mesela Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bir mucizesi hakkında olan "Kulna ya naru kuni berdan ve selamen ala İbrahim" ayetinde 3 işareti latife var. Nemrut İbrahim Aleyhisselam'a kızıyor. İbrahim Aleyhisselam'a kızmasının sebebi de Nemrut'la olan bir münazarası vardır İbrahim Aleyhisselam'ın. Nedir o münazara? İbrahim Aleyhisselam der ki, benim Rabbim ölüleri diriltir, dirileri öldürür. Sen de öldürüp diriltebilir misin? Deyince ne var ki diyor onda. İdamlık olan birisini çıkarır affederim, aha dirilttim der. İdamlık olmayan birisini de alır öldürürüm, aha öldürdüm. Diriyi öldürdüm, ölüyü de dirilttim. Böyle misal verir, izah getirir. Böyle misal verince tabii bu cüz'i bir mana. İbrahim Aleyhisselam külli bir manayı ifade eder. Külli bir manayı. Benim Rabbim güneşi doğudan doğurur, batıdan batırır. Hadi sen de batıdan doğur, doğudan batır. Ha. Buna karşı hiçbir şey ifade edemez. Adeta küplere biner ve kızar. İbrahim Aleyhisselam'ı hapse atar. Daha sonra da öldürülmesine karar verir. En nihayetten ne kadar odun varsa toplarlar. Odun yığının üzerine atarlar ve yakmak için. Cenab-ı Hak ateşe emreder. Ey nar, İbrahim için soğuk ve selametli ol. Şimdi bu ayette 3 işareti latife var. Birincisi, ateş dahi sair esbabı tabiye gibi kendi keyfiyle, tabiatıyla körü körüne hareket etmiyor. Belki emir tahtında bir vazife yapıyor ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı yakmadı ve ona yakma emrediliyor. Sadece ateş mi? Her şey. Allah'ın emir tahtında hareket ediyor. Bu ne demektir? Bu şu manaya geliyor. Ateşin zatında yakma özelliği yoktur demektir. Mesela benim zatımda görme özelliği yoktur. Cenab-ı Hakk'ın göz açmasıyla, ruhu da bu vücuda yerleştirmesiyle görüyorum. Ruhu çektiği anda bu vücut ne yapacaktır? Göremeyecektir, konuşamayacaktır, yürüyemeyecektir. Ha, Allah'ın gördürmesiyle görüyorum, Allah'ın konuşturmasıyla konuşuyorum. Ateş Allah'ın yaktırmasıyla yakıyor. Allah'ın yakma demesiyle de yakmıyor. Su zatında boğar. Hayır, su zatında boğmaz. Su zatında boğacak olsaydı balıklar da boğulurdu. Balıklara hayat var. Boğmak bize genel kanun. Zatında yok. Zatında olsaydı Yunus Aleyhisselam boğulurdu. Olmadı. Ha, Cenab-ı Hak ne yapıyor? Kanunlar onun elinde. Dolayısıyla değiştiriyor. Bütün her bir şeyin, mevcudatın ve mahlukatın ne kadar özelliği varsa bu özelliklerin hepsi nedir? Arizidir. Yani sonradan verilmiştir. Sonradan verildiğine göre hiçbir şey kendisi benim zatımda bu var deyip de iddiada bulunamaz. İddiada bulunamaz. Nedir? Işık, lamba, ışık benimdir deyip iddiada bulunamaz. Düğmeye dokunduğun anda karanlıkta kalır. Bak, zati değil, arizi. Birisinin elinde. İstediği gibi evirip çevirebilir. Ha, ateş de Allah'ın emrinde, su da Allah'ın emrinde, toprak da Allah'ın emrinde. Alemde ne kadar mevcudat ve mahlukat varsa Allah'ın emrinde. Allah'ın kanunlarıyla idare ediliyor. Cenab-ı Hak kanunlarını değiştirdiği anda her şey değişir. İşte burada birinci anlayacağımız şey bu. Ateş madem Cenab-ı Hakk'ın nedir? İtaatkar bir memurudur. Dolayısıyla Allah ateşe emreder. Yakmadır, soğuk ve selametli ol dedi mi, o da yakmaz, soğuk ve selametli olur. Bütün mevcudat için bu geçerli. Biri bu. İkincisi, ateşin bir derecesi var ki, burudetiyle ihrak eder, yani soğukluğuyla yakar. Yani ihrak gibi bir tesir, yakma gibi tesir gösterir. Mesela Erzurum'un yazı sıcaktır, kuru bir sıcaktır, kışı da soğuktur yani. Erzurum'dan misal verelim, kışı da soğuktur. Hatta soğuğun öyle bir zamanı vakti vardı ki zemherirdir. O zemherirde, o soğukta duran bir insanın yüzü, gözü, kulağı ne yapar? Bronzlaşır, kızarır yani. Yazın sıcakta duran onun için de aynı şeydir, geçerlidir. Bakın, sıcak da aynı tesir yaptı, soğuk da aynı tesir yaptı. Hatta sıcağın öyle bir derecesi var ki eksi 273 derece Kelvin sıcaklık, mutlak sıcaklık derler. Bu mutlak sıcaklık içerisine siz şöyle parmağınızı sokacak olsanız bu parmaktan hiçbir eser bulamazsınız. Bulamazsınız. Parmak kalmaz. Kül olur gider yani. Kül olur gider. Nasıl ki demir eriğinin içerisine, yani eritilmiş bir demirin içerisine Allah muhafaza etsin bir insan düşecek olsa ondan ne et kalır, ne kemik kalır, ne şekil, hiçbir şey. Sadece o şeyin üzerinde küçücük bir nokta kalır yani. Bitti her şey. Adeta yok oldu gitti bir manada. Niye? O sıcaklığa senin vücudunun hiçbir şeyi ne yapmaz? Dayanmaz yani. İşte burada iki şey nazara veriliyor. Sıcaklığın artısı da eksisi de hangisi olursa olsun yakar, fark etmez yani. Cehennemin sıcaklığı da var, soğukluğu da var. Cehennem sıcaklığı da yakar, soğukluğu da yakar. İkisi de ne yapar? Tesir gösterir. Cenab-ı Hak selamen lafzıyla burudete diyor ki, soğukluğa diyor ki, haşiye bir tefsir diyor, selamen demeseydi burudetiyle, soğukluğuyla yakacaktı. Sen de hararet gibi burudetinle ihrak etme, yakma. Demek o mertebedeki ateş soğukluğuyla yandırır gibi tesir gösteriyor. Hem ateştir, hem berttir. Hem sıcaktır, hem soğuktur. Evet, hikmet-i tabiyede nar-ı beyza halinde ateşin bir derecesi var ki harareti etrafına neşretmiyor ve etrafındaki harareti kendine celbettiği için şu tarz burudetle etrafındaki su gibi mayi şeyleri incimat ettirip manen burudetiyle ihrak eder. Soğukluğuyla yakar. Bakın bunun biz misallerini görüyoruz. Mesela toprak soğuduğu zaman, kışın, toprak soğuduğu zaman, farz edelim ki toprak eksi iki derece. Eksi iki derecede olan toprağın yüzeyine biz sıcak su döküyoruz. Sıcak su döktüğümüz zaman su orada sıcak olarak mı kalır? Kalmaz. Gittikçe ne yapar? Soğur. En nihayette ne olur? Donar. Donar. Çünkü niye? Toprağın soğukluğu ona galip gelir. Şimdi kimyada, bunu özellikle ifade edeyim, her bir şey için geçerli. Kimyada tepkimeler vardır, reaksiyonlar vardır. Yani lise, hepimiz herhalde lise okumuşuzdur, kimyada görmüşüzdür. Kimyası iyi olanlar da bilir. Şimdi tepkimeler sıcaklık yönünden iki şekilde, iki grupta değerlendirilir. Bir, endotermik tepkimeler. İki, egzotermik tepkimeler. Yani bir şey bir şeyle reaksiyona girdiği zaman ya sıcaklık alır ya da sıcaklık verir. Sıcaklık verir. Şimdi toprakla su birbiriyle buluştuğu zaman biraz önceki anlattığımız şeyde ne oldu? Toprak suyun sıcaklığını aldı. Sıcaklığını aldı ve suyu ne yaptı? Dondurdu. Buna biz endotermik tepkime diyoruz. Sıcaklığı alan. Sıcaklığı veren tepkimeler de var. Ne gibi mesela? Tuz ile buz gibi. Tuz ile buz gibi. Buzlu yollara ne dökülür? Tuz. Neden tuz dökülüyor? Efendim? Sıcaklık veriyor. Evet, güzel bir şey. Tuz buzu eritmez. Yani buzu eritmesi için tuz dökeriz ama tuz buzu eritmez. Peki buzu eriten nedir? Buzu eriten tuz, buzun üzerine düştüğü zaman tuz erir. Çünkü niye? Mayı olan, sıvı olan bir şeyin katısıyla karşılaştı. Her ne olursa olsun tuz erir. Erirken açığa ısı çıkarır. Ortamı ısıtır. Ortamı ısıtınca buz ne olur? O da erir. Dolayısıyla buzu eriten şey nedir? Tuz erirken ortaya çıkarmış olduğu sıcaklıktır. Yoksa tuzun kendisi eritmez. Enteresan bir şey. Üstad Hazreti burada ondan bahsediyor yani. Bazı şeyler vardır ki sıcağı kendisine çeker, dondurur. Bazı şeyler vardır ki sıcağı harice verir. Nedir orada? Farklı bir tepkime meydana getirir. İşte zemherir. Kışın öyle bir soğukluğu var ki zemherir. Burudetiyle ihrak eden bir sınıf ateştir yani. Soğukluğuyla yakıyor. Nasıl yakıyor? Senin bütün sıcaklığını çekiyor yani. Seni donduruyor. Seni dondurmakla ne yapıyor? Yakıyor seni, mahvediyor yani. Öyleyse ateşin bütün derecatına ve umum envana cami olan cehennem içinde elbette zemheririn bulunması zaruridir. Alem-i ahiret bu dünyadan yapılacak mı? Yapılacak. Bu dünya alem-i ahiret şeklinde yeniden dirilecek mi? Dirilecek. Bu dünya alem-i ahiret şeklinde veya dünyaya ait olan diğer alemler yıkılıp alem-i ahiret şeklinde yeniden dirilirken birisi cennetin müştemilatını oluşturacak, birisi cehennemin müştemilatını oluşturacak. Soğukluk ve sıcaklık, zemherir gibi yakan soğukluk ve sıcaklık neyin müştemilatı olacaktır? Cehennemin müştemilatı olacaktır. Öyleyse cehennemde hem yakan sıcaklık var, hem de yakan ne var? Soğukluk var. Ve bu sıcaklık ve soğukluk öyle bir derecede ki, nedir? Biraz önce bizim bir, Allah muhafaza etsin, demir eriğinin içerisine düşüp yok olmamız gibi değil aslında. Onu ifade edelim. İnsanın yapısı, mana ve mahiyeti de cehenneme göre tanzim ediliyor. Dolayısıyla o cehennemde o insan yandırılıyor ve donduruluyor ama öyle nokta gibi kalıp yok olmuyor yani. Durmadan azap ne yapıyor? O insanın içerisinde devam ediyor. Üçüncüsü, bu ayetten istifade edeceğimiz üçüncü kısım, onu da okuyup bitiriyoruz. Cehennemin ateşinin tesirini men edecek ve eman verecek iman gibi madde-i maneviye, İslamiyet gibi bir zırh olduğu misillü, dünyevi ateşinin dahi tesirini men edecek bir madde-i maddiye vardır. Dersin en başında neyi ifade etmiştik? Peygamberler manevi terakkide önder rehber oldukları gibi maddi terakkide de önder ve rehberlerdir. Bakın İbrahim Aleyhisselam'ın bir mucizesi. Ateşe atılıyor ve ateş onu yakmıyor. Ateş onu yakmıyor mucizesinden biz iki manayı çok rahat bir şekilde çıkarıp ve anlayabiliriz. Bunlardan bir tanesi öyle bir madde bizde olacak ki madde-i maneviye diye ifade ediyor burada Üstad Hazretleri. Cehennem ateşine karşı bizi koruyup kollayacak, yakmayacak. Cehennem ateşine karşı bizde müthiş bir şekilde bir zırh olacak. Ve yine öyle bir madde-i maddiye dediği bu dünyaya ait bir maddeyi elde edeceğiz ki bu dünyanın ateşinden bizi muhafaza edecek, koruyacak. Bakın biz bunların hepsini bulmuşuz. Şu anda bakın ateş zahirde bizim düşmanımız ama hakikatte bizim hizmetkarımız. Soruyorum, ateşin girmediği yer var mı? Bak şu anda şurada ateşi kullanıyoruz biz. Elektrik de bir nevi ateştir yani. Elektriği kendimize hizmetkar yapmışız. Elektriği ne yapmışız? Bir kablo içerisine almışız. Kablonun etrafına bir gömlek giydirmişiz. Yalıtkan dediğimiz gömlek. O gömlekle muhafaza altına almışız. O muhafazayla yeri geldiğinde bizi ısıtıyor, yeri geldiğinde soğutuyor, yeri geldiğinde aydınlatıyor, yeri geldiğinde harekete geçiyor. O enerjiden her türlü istifade ediyoruz. Yemeğimizi pişirdiği gibi her türlü ihtiyacımızı gideriyor ve elektriğin girmediği yer yok. Enteresan bir şey bu. Ve bunu bu şekilde muhafaza ederek yapıyoruz. Aynı şekilde ateşi de muhafaza altına alıyoruz. Bakın, biraz önce ifade ettik. Bütün fabrikalar, hele hele demir çelik fabrikaları, gidin ateşi oralardan çekin, demir çelik fabrikası diye bir şey bulamazsınız yani. Bugün bütün sanayide kullanılan şey ateştir. İster sıcaklık şeklinde, ister alev şeklinde yani. Her bir şey başka bir şeye dönüştürülüyor. Bütün bunların hepsinde ısıtma sistemleri çalıştırılıyor. Bunların hepsinin başlangıcı nedir? Ateşin kendisidir. Zahirde bize düşman olan ateşi biz hayatımızda öyle bir istihdam ediyoruz ki mutfağımızdan sanayiye varıncaya kadar her tarafta ateşin hükmü geçerli ve ateş vazgeçilmezlerimizden yani. Bunu burada hizmetçi olarak kullanıyoruz. Hizmetçi olarak kullanırken de ona karşı ne yapmışız? Bir madde-i maddiye bulmuşuz yani. Bulmuşuz yani. Bakın. Çünkü Cenab-ı Hak ismi Hakim iktizasıyla bu dünya Darül Hikmet olmak hasebiyle esbab perdesi altında icraat yapıyor. Öyleyse Hazreti İbrahim'in cismi gibi gömleğini de ateş yakmadı. Bu önemli. İbrahim Aleyhisselam ateşe atılırken sadece cismi mi yanmadı? Gömleğiyle beraber yanmadı. Gömleği dünyadan yani. Dünyadan yani. O yansaydı ne olurdu yani? Cenab-ı Hak iki şeyi birden gösteriyor. Diyor ki bir, seni yakmayacak. İki, gömleğini de yakmayacak. Nedir? Ateşe karşı çok rahat bir şekilde tedbirler alabilirsin yani. Tedbirler alabilirsin. Öyleyse Hazreti İbrahim'in cismi gibi gömleğinde ateş yakmadı ve ateşe karşı mukavemet haletini vermiştir. Kuvvetlilik, sağlamlık halini vermiştir. İbrahim'i yakmadığı gibi gömleğini de yakmıyor. İşte bu işaretin remziyle manen şu ayet diyor ki, ey milleti İbrahim, biz İbrahim Aleyhisselam'ın milletindeyiz. İbrahim vari olunuz. Bu önemli. İbrahim vari olunuz. Allah'ın emir dairesinin dışına çıkmayınız. Bakın çıkmayınız. Bakın İbrahim Aleyhisselam Nemrut'a karşı mücadele etti. Nemrut'a karşı mücadele ederken nedir? Cenab-ı Hakk'ı bildi, buldu, tanıdı ve çocukluğundan İbrahim Aleyhisselam mağarada büyütülmüştür. Mağarada büyütülmüştür. Gözlerini açtığı zaman annesine soru sorar. Anne, benim Rabbim kim? Evladım, senin Rabbin benim. Peki anne, senin Rabbin kim? Benim Rabbim de babam. Baban. Peki anne, babamın Rabbi kim? Onun Rabbi de Nemrut. Enteresan bir şey. Peki Nemrut'un Rabbi kim? Sus oğlum, aman sakın ha. Aynı şeyi babasına soruyor. Ha. İbrahim Aleyhisselam mağaradan çıkıp o dönemde nedir? Nücum perestlik var. Yıldızlara tapınma var. Güneşe tapınma var. Ateşe tapınma var. Putlara tapınma var. Ve bunların hepsini bertaraf edecek şekilde İbrahim Aleyhisselam hayatını geçiriyor. Ve adeta bunlara karşı meydan okuyor. İşte en nihayette ateşe atılmış oluyor. Asla çizgisinden vazgeçmiyor. La uhibbul afilin diyor. Kalbine Allah'ın sevgisinden başka hiçbir şeyi koymuyor. Eğer başka sevgileri koyacaksa Allah'ın sevgisine istinad edecek şekilde koyuyor. Yaradılanı hoş gördük, yaratılandan ötürü manası. Dolayısıyla o emir dairesinden ayrılmayan İbrahim Aleyhisselam gibi olunuz. İbrahim vari ifadesi. İbrahim Aleyhisselam gibi olunuz. Sonuç, ta maddi ve manevi gömlekleriniz en büyük düşmanınız olan ateşe hem burada hem orada bir zırh olsun. Burada da zırh olacak, orada da zırh olacak. Manevi gömlek, maddi gömlek. Devam ediyor. Nedir onlar? Ruhunuza imanı giydirip. Müthiş bir ifade. Şimdi bakın, cehennem ateşine karşı olacak gömleğimizi anlatıyor. Bu gömlek nedir? Bir, ruhumuza iman giydireceğiz. Başka? Cehennem ateşine karşı zırh olduğu gibi, Cenab-ı Hakk'ın zeminde sizin için sakladığı ve ihsar ettiği bazı maddeler var. Onlar sizi ateşin şerrinden muhafaza eder. Arayınız, çıkarınız, giyiniz. Cehennemin yakmadığı tek gömlek, iman gömleği. Yakamıyor. Allah ona müsaade etmiyor. Bakın cehennemin kafirlere karşı olan halini, vaziyetini Kur'an-ı Kerim ifade ediyor. Tekadu temenyezu minel gayz. O kafirlere karşı, o inkarcılara karşı adeta öfkeleniyor, öfkesinden kuduracak vaziyete geliyor. Adeta lisan haliyle, ya Rabbi onları çabuk gönder yakayım diyor. Müminler cennete giderken nereden geçecekler? Sırattan. Sırat nereye kurulu? Cehennemin üzerine. Ha, adeta lisan haliyle müminler o sırattan geçerken cehennem müminlere ifade edecek. Çabuk üzerimden geçin. Sizin imanınızın nuru benim ateşimi söndürüyor. Bakın bu derece kuvvetli. İman gömleğini burada giydik mi? Giydik. Bir daha çıkarmayacağız. Nereye kadar? Ebede kadar. Bu çıkarılmaz bir gömlektir. Sadece eskiyebilir. Bakın eskiyebilir. Vesveseden gelen, nefisten gelen, şeytandan gelen, öyle mi? Dalaletten gelen, tuğyandan gelen bazı şek ve şüphelerle eskiyebilir. Üzeri tozlanabilir. Onun için de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifine iktida edeceğiz. Ceddüdü imaneküm bi la ilahe illallah. İmanınızı la ilahe illallah'la yenileyin. Bu şekilde yeniliye yeniliye. Şu dersler onun örneğidir. Risaleler, risale okumak, anlamak, idrak etmek, tahkiki manada la ilahe illallah demektir. Bir de var ki lafsi, eline tesbih alırsın, la ilahe illallah, la ilahe illallah diye çekersin. Her ikisi de imanı ne yapar? Tazeler ve yeniler. Gömleğimiz tazelenecek, gömleğimiz yenilenecek, gömleğimiz kuvvet kazanacak, öyle bir halde ve vaziyette olacak ki ahir ömrümüzde ruhumuz cesedimizden çıktığı anda şeytan asla ve asla ona dokunup da çalamayacak veya çıkaramayacak. Ve o gömlekle biz nereye gideceğiz? Alem-i ahirete gideceğiz. Alem-i ahirete biz o gömlekle gittiğimiz zaman işte cehennem ateşine karşı yanmayan bir gömlek. Ve Allah da bizi yakmayacak, cennetine ne yapacak? Alacak. İbrahim Aleyhisselam'ın gömleği gibi, Allah razı olsun. Cenab-ı Hakk'ın zeminde sizin için sakladığı ve ihsar ettiği bazı maddeler var. Onlar sizi ateşin şerrinden muhafaza eder. Arayınız, çıkarınız, giyiniz. İşte beşerin mühim terakkiyatından ve keşfiyatındandır ki bir maddeyi bulmuş. Amyant. Bugün itfaiyecilerin kullandığı ateşe karşı etkili, öyle mi? Amyant. Yanmıyor. Onun içindeki de yanmamış oluyor. Bakın kendimizi muhafaza ediyoruz. Buna benzer her şeyi ne yapıyoruz? Bulabiliyoruz yani. İster maddi ateş, ister diğer türlü ateşler. Yani bunlar ateş bir sembol. Sembol. sadece alev olarak düşünmeyin yani, doğalgazı da düşünün, başka şeyleri de. Bu şekilde enerji veren, ne kadar güç katan, ne kadar maddi manevi şeyler varsa bunların hepsine karşı bizler ne yapmışız? Tedbirlerimizi almışız yani. Şu ayet ise ona mukabil, bak ne kadar ulvi, latif ve güzel ve ebede kadar yırtılmayacak. Hanifen Müslimen tezgahında dokunacak bir hulleyi bize gösteriyor. Şimdi bakın İbrahim Aleyhisselam mucizesine hem maddi rehberlik yaptı, hem manevi rehberlik yaptı. Manevi rehberlik itibariyle Hanifen Müslimen gömleğini giy diyor. Cehennem ateşine karşı muhafaza olasın diye. Bunun diğer adı iman gömleğiydi. İsimlerini değiştirebiliriz. Diğer adı takva gömleği. Diğer adı Müslim gömleği. Buradaki şekliyle Hanifen Müslimen gömleği. Hanifen ifadesiyle İbrahim Aleyhisselam'ın dinine gönderme yapılıyor. Müslimen ifadesiyle bizim dinimiz, öyle mi? İslamiyet. Bütün dinlerin asli esası İslamiyet. Dolayısıyla bu gömlek bizden çıkmayacak. Bunu bize ders verdiği gibi maddi gömleği de bize ders vermiş oldu. Bir peygamber bir mucizesiyle hem manen rehber oldu, hem de maddi terakki noktasında bize ne yaptı? Rehberlik yapmış oldu. Cenab-ı Hak hem bu alemde bizi payidar eylesin. Maddi gömlekler, maddi ateşlere karşı maddi gömlekler bulup onları kendimize hizmetçi ve istihdam yapmayı nasip eylesin. Hem de en önemlisi, iman gömleğimizi sırtımıza giydikten sonra hiç çıkmayacak şekilde ebede kadar bizi o gömlekle götürüp öylece haşretsin inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davamen elhamdülillahi rabbil alamin.